Ayrım 11.
Sayfa 96. Fakat bütün ümitleri boşa çıkıyordu. Bu insanların kimi ona hiç aldırmıyor, kimisi şöyle üstün körü okşayıp geçiyor, kimisi de hiç alışmadığı hiddetli bir sesle onu başından savuyordu. Gece iyice bastırdığı sırada karşı kaldırıma geçerken az daha bir otomobilin altında ezilecekti. Kaybettiği küçük Amerikalı arkadaşlarının bazen ağladıklarını görmüştü. Bunun niçin olduğunu anlamamıştı. İşte şimdi o ağlamak istiyor fakat bunu yapamıyordu. Acı acı miyavladı ve çok berbat bir gece geçirdi. Bu bırakılmış genç kediyi büsbütün eve almasam bile hala alışamadığı yalnızlığı içinde korumaya karar vermiştim. Günde birkaç defa geliyor, yemek yiyor ve istirahat ediyordu. Lakin bu gelişlerinde onda yemek ve dinlenmekten çok daha kuvvetli ve değişmeyen bir ihtiyacın varlığını hayretle görmeye başladım. Bu ondaki sonsuz insan sevgisiydi. Onu mutfağa davet ettim ve Amerikan yardımından faydalandığı zamanlarındakine mümkün mertebe benzetmeye çalıştığım bir kap yemek ikram ettim. Çok aç olduğu halde bir lokma yedi yemedi, arkamdan geldi. Karşıma oturdu ve beyaz eldivenli ön ayaklarıyla halının üzerinde hamur yoğurarak kucağıma tırmanmayı bekler bir dikkat hali içinde yüzüme sonsuz bir tatlılık, yakınlık ve istekle bakmaya başladı. Tekrar yemek kabının başına götürdüm, yine arkamdan geldi. Bir daha götürdüm ve bu sefer kırık İngilizcemle "Haydi bakalım yemeğini ye" diyerek yanında durdum. Biraz yedi fakat döndü, yine yüzüme bakmaya başladı. Nihayet öğrendim ki yemeğini rahatça yemesi için mutlaka yanında durmam ve mütemadiyen sırtını okşamam gerekmektedir. Çünkü böyle yapmazsam aç durmak pahasına mütemadiyen yüzüme bakmaya razı oluyor. Tıraş oluyorum, gayet nazik, kibar ve tertipli bir oturuşla beni en iyi görebileceği bir yere geliyor, elime, koluma, göğsüme, çeneme değil, gözlerimin ta içine yuvarlak hadakalı gözleriyle bakıyor. Yatağa çıkması yasak olduğu için ben yatarken o kanepenin üzerine kıvrılıyor. Gecenin hangi saatinde uyansam onu şükran, saygı, iyimserlik, safiyet, hayret ve aşkla Allah'ına bakan gözlerini üzerimde görüyorum. Bu yaz İstanbul'a izinli gelirken Ponçik'in benden bir ay için ayrılacağından haberi yoktu. Tıpkı Amerikalıların habersizce onu bırakıp gittikleri gibi gittim. Döndüğüm zaman onu tekrar bulabilecek miyim acaba? Mesut Cemil Tel. Bir emekli. Hürriyetin ilanıyla beraber memurlar arasında tensikat yapılacağı, kadrolarda ancak genç, dinç ve bilgili olanların bırakılacağı havadisi çıkalı, Abidin Efendi'ye rahat uyku haram olmuştu. Geceleri sık sık uyanıyor, rüyaları birer kabusa benziyordu. Kendisini muhafaza memurluğundan açığa çıkarıyorlar, açığa çıktığını haber vermekle beraber sırtından elbisesini, belinden kayışı ile silahını, başından kalpağını, ayağından çizmelerini çekip alıyorlardı. Üzerinde yalnız iç çamaşırlarıyla, fanilası ve topuklarına kadar inen donuyla mahalledeki çocukların hayretten büyümüş gözleri önünden böyle yalın ayak, başı kabak geçerek evine varıyor, çeyrek asrı aşan bir müddetten beri karısı olan ve o zamandan beri kendisi müsaade etmeden yanında oturmayan, kendisi bir şey sormadan söz söylemeyen karısının karşısına bu şekilde çıkıyordu. Bununla beraber korktuğuna uğramadı. Her tarafta büyük küçük pek çok memur kaldırıma atıldığı halde ona dokunulmadı. Sicili o derece temizdi ki kendisini 65 yaşına kadar kullandılar. Sağlam yapılı ve gösterişli bir adamdı. Tekaüt zamanı gelmeden birçokları gibi o da iki şahitle mahkemeye müracaat etse, yaşını küsüsteydi, birkaç sene kazanabilir, emekliye ayrılış gününü daha uzaklara da atabilirdi. Fakat kısmeti çıkmamış kart kızlar gibi yaşına gizleyip ufaltmayı erkeklik şanına uygun bulmadığı için bunu yapmadı. Gittikçe artan üzüntü bir ıstırap içinde günlerin gittikçe daha süratle akıp gidişlerine baka kalarak bekledi. Abidin Efendi aslen Rizeliydi. İstanbul'a 14-15 yaşında gelip idare-i mahsusa vapurlarında bir müddet tayfalık, ateşçilik ettikten sonra gümrüğe muhafaza memuru olarak girmiş bir adamın oğluydu. Babasının sayesinde daha 20'sine varmadan kendisi de aynı vazife ile bu daireye kapılanmıştı. Gerek baba, gerek oğul uzun boylu, geniş omuzlu, sarışın ve yakışıklı adamlardı. Gümrük korcularına mahsus üniforma içinde hakikaten alımlı ve heybetli görünürlerdi. Bunu kendileri de bildikleri için beraber dolaşmaktan haz duyar, iftihar ederlerdi. Fakat bu hal uzun müddet devam etmeyen bir saadet olacaktı. 4 yıllık bir memurken Abidin Efendi babasını kaybedip yapyalnız kaldı. Bundan 1 sene sonra da ana cihetinden akrabası olan Zehra Hanım'la evlendi. Bu izdivaçtan bir oğlu dünyaya gelseydi şüphesiz ki onu da bir gün gümrükte muhafaza memuru olmak üzere yetiştirirdi. Bundan daha şerefli bir meslek, bir iş tasavvur edemiyordu. Ne çare ki kendisini kadar zürriyet sahibi etmeyecekti. Bu zürriyeti ikinci bir kadından elde etmek için karısının üstüne evlenmeye de vicdanı müsaade etmedi. 23 seneden beri Eyüp sırtlarındaki Rami köyünde oturuyorlardı. Epey zamandan beri de orada kendilerine göre bir ev almış, hatta tamir ettirip boyatmışlardı. Abidin Efendi bu evde gün aşırı bulunur, öbür geceyi senelerden beri aynı yerde Bebek'teki muhafaza kulübesinde geçirirdi. Bebek de gümrük korcusuydu. Fakat içi dışı tertemiz evlerine ve karı kocanın düzgün kıyafetlerine bakan fakir ramililer bu gümrük kolculuğunun mahiyet ve manasını genişletmemiş, yükseltmemiş değillerdi. Abidin Efendi'nin nöbette geçirdiği gecelerde pek mühim işler ve sebepler atfediliyor, adamcağız efendilikten beyliğe çıkarıldığı gibi memurluktan müfettişliğe, hatta müdürlüğe yükseltiliyordu. Lakin kendisi hiçbir vakit mevkini ufak bularak başka ünvanlar takılmayı hatırına getirmemişti. Kasalarında ihtimal ki 20-30 bin lira bulunan insanları bile huzurunda hesap vermeye, diller dökmeye bazen mecbur eden işini o kadar mühim bir makam sayıyordu ki, derecesinin daha yükselmesini istemek kendisine pek küstahça bir arzu şeklinde görünüyordu. Tam 30 sene hizmet ettikten sonra bir gece sandalla teftişte bulunurken soğuk alarak zatürreden ölen babası Hilmi Efendi de bütün ömrü boyunca muhafaza memuru olarak kalmış değil mi? Babasından da fazla yükselmeyi hangi hak ve hadle isteyecekti? Bir gün öğle vakti emekliye ayrıldığı kendisine resmen tebliğ edildi. Bunu evvelden bildiği için hazır elbise satın almış bulunuyordu. Üniformasını muhafaza memurlarının nöbet odasına çıkarıp sivil elbiseyi sırtına geçirerek koca rüsumat emanetinden meşrutiyetten sonraki adıyla umum müdürlükten ayrıldığı zaman kendisini hem adeta çıplak hem de belki 15 yaş ihtiyarlamış hissetti. Akşama kadar da Haliç boyundaki mahallelerin kahvelerinde oturup sonra geç vakit hatta her zamanki vakti de biraz geciktirerek Eyüp'ten Rami'nin dik yokuşlarına çıktı. Evine vardı. Takaüt edilmek üzere bulunduğunu karısına söylemeye hayli zaman önce karar vermişti. Kendisini sivil elbiseyle birdenbire görerek hayret etmesini önlemek için de evvelce uzun uzun düşünüp ne söyleyeceğini kararlaştırmış 2-3 gün evvel müdür bey merkeze hizmetimi münasip bulup beni Bebek'ten aldırıyor. Bundan sonra gece nöbetlerinden de kurtulmuş oluyorum. İstersem sivil elbise giyebileceğim bildirildi. Ben de bunu münasip gördüm. Artık bu ağır kalpak, bu çizmeler beni yoruyor demişti. Zehra Hanım hala ilk zamanki sevgisiyle kendisine bağlı bulunduğu kocasının her gece evinde rahat yatağında yatacağını öğrenmekten pek memnun olmuş, müdüre dua etmeye başlamıştı. Fakat Abidin Efendi sözü uzatmadan bahsi kapatmıştı. Bebek'ten merkeze kalem hizmetine alınışını ve gece nöbetlerinden affedilmesini karısının bir nevi çürüye çıkarılış, tekaüde hazırlanış şeklinde tefsir etmesinden korkmuştu. Kendisinin de kalpağından, silahından ve çizmelerinden o kadar iftihar ettiği bütün bu şeylerden şimdi bezginlik gösterip herkesin sırtındaki sivil elbiseyi tercih etmesine gelince bu da bir çöküntünün itirafından başka şekilde tefsir edilebilir miydi? Herkesin ve bilhassa karısının karşısına bir emekli memur şeklinde çıkmaktan Abidin Efendi bütün ömrü boyunca korkmuştu. Çünkü emekli bir memur öyle bir adamdır ki sabahtan akşama kadar gecelik entarisiyle evde oturur, ev iki katta üst kattan alt kata ve alt kattan üst kata sebepsiz yere iner çıkar, emirleri de çok kere ricaya benzer ve tekdir etmez ancak kavga edebilir. Evinin kadınları kendisi evdeyken de aynı yüksek sesle konuşur. Hatta onu evde bırakarak ilk önce düğün gibi mühim hadiselerden dolayı sükut ve zillet arttıktan sonra da sadece komşuda oturmak ve ahbaplarıyla bostanda marul, salatalık yiyerek hava almak için kendisini evde bekçi bırakıp giderler. Emekli öyle bir adamdır ki bütün günlerinin tekmil saatleri boş olduğu için karısı ve evladı tarafından yavaş yavaş ev hizmetlerine yardım etmeye de davet olunur. Hatta kim bilir elinden iş gelmediği için belki tenkitlere, tekdirlere bile uğrar. Fakat Abidin Efendi tekaüt edildikten sonra eline daha az para geçeceğini düşünerek üzülüp endişe etmiş değildi. Birikmiş bir miktar parası zaten vardı. Evleri kira değildi. Eline verilecek parayı az bulup karısının şikayet edebileceğini hiçbir zaman hatırına getirmiyordu. Hayır, Abidin Efendi'nin bütün endişesi ve derdi tekaüt edildiğini, bir işe yaramaz sayılıp çürüye çıkarıldığını kadına bildirmemek, artık hükümet ve devlet cihazlarının elzem bir uzvu olmadığını ondan gizlemekti. Ertesi sabah erkenden giyinip elinde sefer tasıyla Eyüp'e indi ve Eyüp'ten hemen Cibali'ye kadarki bütün mahalle kahvelerinde oturup akşamı bekledi. Bu kahvelerin birinde gazeteleri okudu, birinde kağıt ve tavla oynayanların oyunlarını seyretti. Birinin taş masasında sefer tasını açıp karısının hazırladığı yemeği yedi. Daha sonra bir başkasında yeniden gazetelerle avunmaya çalıştı. Akşam bir türlü gelmek bilmedi. Bir günün bu derece korkunç ve merhametsiz şekilde uzun olabileceğini Abidin Efendi hiç tasavvur etmemişti. Akşam Eyüp'ün çarşısına geçerek Rami'nin dik yokuşunu tırmanmaya başladığı zaman kendisini sanki saatlerce kaçakçı kovalamış gibi yorgun hissetti. Önünde belki nispeten uzun bir ömür vardı ve bu ömür parçasının bütün günlerini demek ki kahvelerde hiçbirinde gedikli haline girmemek için değiştire değiştire geçirecekti. Kahvelerin sayısı acaba buna imkan verecek miydi? İşsizler bu kadar çok, kahveler bu kadar fazla mıydı? Rami'de o bir kere olsun bir kahveye ayak atmış adam değildi. Aylar, uzun aylar hep böyle günlerinin saatleri üzüntülü, sıkıntılı ve endişelerle geçmek bilmeyerek birbirini takip ettiler. Halbuki Abidin Efendi'nin nefsine çektirdiği bütün bu eziyetler, bu dertler boşunaydı. Karısı Zehra Hanım kendisinin emekliliği ayrılışından ancak 3-4 gün sonra her şeyi haber almış bulunuyordu. Rami'de oturanlarla fazla münasebetleri yoktu. Fakat kocasının eski arkadaşları olup başka semtlerde oturan bir takım kimselerin aileleri arada bir ziyarette bulunurlardı. Bunların hepsi işte başınız sağ olsun demeye gelmişlerdi. Bir kısmı samimi, bir kısmı bilakis içlerinden memnun, bu emekliye ayrılıştan dolayı teessüflerini bildirmişlerdi. Hemen hepsi de Abidin Efendi'nin tekaüt olduktan sonra eline ayda ne geçeceğini öğrenebilmeye çalışmışlardı. Dostlar çekecekleri sıkıntının derece ve miktarını mutlaka bilmek arzusundaydılar. Zehra Hanım hayretinden dona kalmış, kocasının vaziyeti kendisinden gizleyişindeki sebebi nasıl tefsir edeceğini bir türlü kestirememişti. Abidin Efendi'nin kendisine hakikati söylemesini günlerce bekleyip durdu. Lakin günler değil, haftalar geçtiği halde kocasının yaşayışında hiçbir değişme olmuyor, adam her sabah muntazaman evden çıkarak akşam geç vakit dönüyordu. Şu halde nereye gidiyor, nerelerde vakit geçiriyordu? İhtiyar kadının hatrına ilk önce feci bir ihtimal geldi. Yoksa Abidin Efendi bunca yıldan sonra üstüne mi evlenmişti? Ondan uzak geçen bu saatleri yoksa ikinci karısının yanında mı geçiriyordu? Fakat öyle olsa Güneş'in nöbetinden kurtulduğunu söyler, haftada birkaç geceyi de yeni karısının yanında geçirmek fırsatını kendi eliyle kaçırır mıydı? Zehra Hanım erkeğini birkaç gün gizlice takip etti. Onun Eyüp'ten ötedeki semt ve mahallelerde kahveden kahveye giderek akşam saatini bir zincir gibi sürükleyip durduğunu anladı. Niçin? Acaba niçin böyle yapıyordu? Bu istifham zavallı Zehra Hanım'ın kafasında bir hayli zaman cevapsız kaldı. Kocasına bakıyor, onu gittikçe daha yorgun, daha kederli, daha düşkün buluyordu. Nihayet düşüne düşüne onun böyle hareket etmesindeki hikmeti keşfetti. Takaüt olmuş erkek evinin efendisi sayılmaz. İşsiz erkeğin karısına hükmetmeye hakkı yoktur. İnsan tekaüt olup bir köşede kalacağına ölüp gitmeli. Bütün bu cümleler Abidin Efendi'nin dilinden senelerce düşmemiş sözlerdi. Bir iki seneden beri ise hiç tekaüt lafı etmez, tekaüt edilmiş bir kimsenin adını bile ağzına almaz olmuştu. Zehra Hanım vaziyeti tamamıyla anlamış bulunuyordu. Kocası kendisinden utanıyor, hizmetten çıkarılıp bir köşeye atıldığını bildirmemek istiyor. Bunun için de işte her gün Rami'den çıkıp giderek uzak mahallelerin izbe kahvelerinde kendini sivil elbiseyle hala çıplak gibi hissederek saatler geçiriyordu. Kocasının temas etmediği bir mevzuya girmek zaten hiç adeti olmayan Zehra Hanım tekaüt sözünü kasarada ağzına almaktan artık pek korkuyordu. Hiçbir şeyden şüphe etmediği kanaatini Abidin Efendi'ye vermek için de bazı sabahlar "Aman efendi, bana bu saat geri gibi geliyor. 8:20 geçe vapurunu kaçırırsanız daireye geç kalırsınız." dediği oluyordu. Fakat şefkatin ilham ettiği bu yalanı her söyleyişinde, bu kurnazlığı her yapışında, kocasının yüzündeki hüznün, bilhassa sabahları üzerine çöken yorgunluğun birden dağıldığını, gittiğini görüyor, yalancılığına acı acı seviniyordu. Bu kış İstanbul'un en kararsız, en yağmurlu ve rutubetli kışlarından biri olmuştu. 10 gün evvel şiddetlice bir nezleye tutulmuş bulunan Abidin Efendi bir türlü iyileşemiyor, bu sabah da göğsünün içi yırtılır gibi öksürüp duruyordu. Dışarıda pek fena bir hava vardı. Rami'nin daima sert esen rüzgarları uğulduyor ve artık yeni bir tamire ihtiyacını her gün daha fazla hissettiren evlerin daima içinde oturdukları bu odası, saç sobaya büyük idareyle atılan odunlarla bir türlü ısınmıyordu. Pişirdiği çayı Abidin Efendi sessiz sessiz içerken Zehra Hanım kendisine uzun uzun ve fark ettirmeden baktı. Bütün bu üzüntülerle artık kendini iyice hissettirmeye başlayan para darlığı Abidin Efendi'yi tamamen ihtiyar bir adam haline sokmuştu. Kendisini bir gün hem belki de yakın bir günde kaybetmek ihtimali ilk defa olarak Zehra Hanım'ın hatrına geliverdi. Çay fincanını geri verirken ihtiyar adam da karısına bütün bir dakika bakmış, belki o da karısını pek çökmüş bularak kendisini yakında kaybetmek endişesini içinde, yüreğinde hissetmişti. Zehra Hanım 40 seneyi aşan bir müddetten beri kocası olan adamı bir an şefkatiyle sarmak, onu bağrına basarak "Gitme efendi, ben zaten her şeyi biliyorum. Tekaüt olmanın ne ehemmiyeti var? Yine evimin erkeği, yine başımın tacısın. Bu kış kıyamet günlerinde gitme efendi." diye yalvarmak istedi. Fakat bir nevi asker sayılan bir gümrük muhafaza memurunun bir nezleden dolayı bu kadar uzun zaman yan gelip nasıl yatabileceğini düşünerek karısının şüpheleneceğini Abidin Efendi hesap etmiş, daireye bugün devama başlayacağını dünden haber vermiş bulunuyordu. Bu cihetle sessizce kalkmış ve giyinmeye başlamıştı. Yüzü ciddi, biraz da sertti. Ağlamak için müthiş bir arzu duyduğu halde buna cesaret edemeyerek Zehra Hanım kocasının giyinmesine yardım etti. Her zaman olduğu gibi kapıyı ona eliyle açarak içinde gündüz yemeği bulunan sefer tasını kendisine orada verdi. Rüzgarla savrula savrula kar da yağmaya başlamıştı. Uzaklardaki mahalle kahvelerinde bir türlü geçmek bilmez saatleri yeniden geçirmeye giden erkeği Rami'den Eyüp'e inen kır yollarında sırtı gittikçe kamburlaşarak uzaklaşırken ihtiyar kadın ona gözlerinde toplanıp inmeyen yaşlarla o bir nokta haline gelip kayboluncaya kadar baktı. Uluyan rüzgar artık sahipleri gibi çökmeye başlamış ve pembe boyasından hiçbir eser kalmamış olan evi yumrukluyor, kapıyı itmek, ihtiyar kadının yüzüne kapatmak istiyordu. Nahit Sırrı Örik. Oğlumuz. Karım belirmeye başlayan pencerenin önünde oturuyordu. Bütün geceyi orada geçirmişti. Sen hala yatmayacak mısın dedim. Doğruldu. Kül rengi pencerenin önünde sadece beraber geçirdiğimiz 20 küsür yılın her gününden bir şey vardı. Ezan okunuyor diye mırıldandı. Sesi bana hüzün verdi. Odamız bu dünyadan duyguların erişemeyeceği kadar ötede gibiydi. Ve karım Kur'an'la vaat edilen saadetini sanki asırlardan beri behude yere bekliyordu. Hareketlerinde ve yürüyüşünde kabul edilmiş bir mağlubiyetin hazin sükuneti vardı. Mutfağa geçti. Onu sanki rüyada görüyordum. Mangala ve semavere kömür koydu. Abdest aldı. Sonra seccadesini sofaya sererek namaza durdu. Pencere iyiden iyiye aydınlanmıştı. Renksiz, sessiz ve serin kuşluk vakti. Yatağın ılıklığı, belirsiz duygular, düşünceden kaçış. Dalmışım. Yahu ne var? Geldi. İyi ya işte. Fakat mesele bu değil. Karım beni kayıtsız buluyor ve üzülüyordu. Bir şey söylemeyecek misin? Bu üçüncü oluyor. Ha yahu ne yapacağız? Bilir miyim ben? Fakat ona yarın bir şeyler yaparım diyorum. Hangi yarın? Gökyüzü tatlı maviliğini bulmuştu bile. Gün katılmaya mecbur olduğumuz gün başlıyordu. Karım haklı. Bunun üzerinde durmak lazım. Oğlum yatağına daha yeni giriyordu. Ona bu yaptığının ümitsiz bir isyan olduğunu anlatmalıydım. Yataktan birdenbire fırladım. Karım telaşlandı. Fazla sert davranma. Ne de olsa artık. Devam edemedim. Ona baktım. Gözlerindeki mana allak bullaktı. Ah benim saz benizli, kır saçlı bebeğim. Çıkarken omuzlarıma hırkamı koydu. Odası gün doğdu tarafındaydı. Pencereleri büyükçe bir bahçeye bakardı. Karşı evden kurtulmak üzere olan güneş duvarları hafifçe pembeleştirmişti. Ve o uyumuştu. Elbiselerini masanın üstüne atıvermiş, pijamasının ceketine giymemişti. Yatağının yanındaki sandalyeye iliştim. İçim bir tuhaftı. Ona bakamıyordum. Fakat onunla doluydum.